Ayrım 27, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 292. Grish'in hala otelde olan Borodin'e son iki şey dedi. Bir ana anahtar sağla, müdüre de bunların tek kelimesi Dr. Peters'a çıtlatılırsa, yalnızca işinden olmakla kalmayıp, gelecek 10 yılı bir madende tuz bloklarını kırmakla geçireceğini söyle. İstediğin hikayeyi uydurabilirsin. Grish'in bunun siyah muhafızlarına göre bir iş olmadığına karar verdi. Onlar kolay tanınırlardı. Bu iş ise Birleşik Amerika Büyükelçiliği'nin protestosuyla sonuçlanabilirdi. Sıradan caniler işi halledebilir ve suçlanabilirlerdi. Dolgo Ruki mafyasının içinde kapıları zorlayarak evlere girme konusunda uzman bir takım vardı. O akşam kimsenin orada olmadığından emin olmak için 841 numaralı oda defalarca telefonla arandıktan sonra odaya maymuncukla iki kişi girdi. Üçüncü bir adam odanın sahibinin dönmesi olasılığına karşı koridorun ucundaki deri koltukların birinde oturup beklemişti. Titizce bir arama yapıldı ama ilgi uyandıracak hiçbir şey bulunamadı. Ortada ne pasaport, ne dosya, evrak çantası ne de herhangi kişisel belgeler vardı. Her neredeyse Monk'un üstünde başka kimlik belgeleri olmalıydı. O da soyguncuların içeri girmeden önceki haliyle bırakıldı. Koridorun öbür ucundaki karşı odalardan birinde kalan Çeçen kapısını biraz araladı, adamların içeri girip çıkmalarını izledi, sonra cep telefonuyla rapor verdi. Jason Monk gece 10'da dışarıda yemek yedikten sonra odasına çekilip yatmak isteyen biri gibi otel lobisine girdi. Plastik anahtarı yanında olduğundan resepsiyon kürsüsüne yaklaşmadı. Her iki giriş ikişer gözcünün kontrolündeydi. Monk asansörlerden birine girince gözcülerden ikisi öbür asansöre yürüdüler. Diğer ikisi merdiveni çıkmaya koyuldu. Monk koridorda odasına doğru yürüdü, karşı kapıyı vurdu, içeride uzatılan bavulu aldı ve 841'e girdi. İkinci asansöre binen ilk iki gangster tam kapı kapanırken koridorun ucunda göründüler. Hemen arkasından öbür çift merdivenden geldi, kısa bir konuşma oldu. İkisi koridoru denetleyebilecekleri koltuklara yerleşirken arkadaşları rapor vermeye gittiler. Saat 10.30'da bir adamın hedefin karşısındaki odadan çıktığını gördüler. Adam yanlarından geçip asansörlere yürüdü. Gangsterler ona dikkat bile etmediler. Yanlış odadan çıkmıştı. Saat 10.45'te Monk'un telefonu çaldı. Kat servisinden temiz havlu isteyip istemediğini soruyorlardı. Monk istemediğini söyleyerek teşekkür etti ve telefonu kapadı. Bavuldaki eşyayla son hazırlıklarını yaptı. Saat 11'de dar balkona çıktı ve cam kapıları arkasından kapadı. Kapıları dışarıdan kilitleyemeyeceği için onları güçlü bir yapışkan bantla sabitleştirdi. Sağlam bir ipi beline geçirerek bir kat aşağıya, kendi odasının hemen altındaki 741 numaranın balkonuna indi. Oradan aradaki 4 engelin üzerinden atlayıp 703 numaranın pencerelerinin önüne vardı. Saat 11.10'da İsveçli bir iş adamı yatağında çıplak yatıyor, bir yandan mastürbasyon yaparken porno bir film seyrediyordu. Camının tıkırdatıldığını duyunca taş kesildi. Arkasına bir bornoz almak ya da televizyonun düğmesini kapamak arasında bir seçme yapmak durumunda kalınca telaş içinde bornozu seçti. Sonra uzaktan kumandaya uzandı. Böylece örtünmüş olarak pencereye yürüdü. Bir adam dışarıda durmuş, el kol hareketleriyle içeri alınmasını işaret ediyordu. Şaşkına dönen İsveçli balkon kapısının kilidini açtı. Adam odaya girdi ve İsveçli'ye Amerika'nın güney eyaletlerinin şivesiyle kelimelerini uzata uzata konuştu.
''Çok naziksiniz arkadaş, evet efendim. Balkonunuzda ne yaptığımı herhalde merak etmişsinizdir.''
Bu noktada haklıydı. İsveçli'nin bu konuda en küçük bir fikri yoktu.
''Söyleyeyim diye devam etti. Çok komik doğrusu. Bitişiğinizdeki odadayım. Odanın havasını kirletmek istemediğim için balkona çıkıp bir puro tüttüreyim dedim. Ama ister inanın ister inanmayın, kar olası kapı arkamdan küt diye kapanmaz mı? Bu durumda aradaki setten sizin balkona atlayıp odanızdan geçmeme izin vermenizi rica etmekten başka çare göremedim.''
Dışarısı soğuktu. Puro tiryakisi ise sokak kıyafetindeydi. Elinde de bir bond çanta vardı. Dahası rüzgar yoktu. Balkon kapıları da kendiliğinden kilitlenmiyordu. Ama bu ayrıntılar iş adamının umurunda değildi. Davetsiz konu hala teşekkürler geveleyerek kapıyı açtı ve koridora çıktı. Banyo demirbaşları pazarlayan iş adamı balkon kapısını kapatıp perdeleri çekti ve soyundu. Uzaktan kumandanın düğmesine basarak ucuz eğlencesine döndü. Monk görülmeden 7. katın koridorunu açtı, merdivenleri indi ve kaldırımın kenarında Muhammed'le BMW'si tarafından karşılandı. Gece yarısında 3 adam yine bir maymuncuk kullanarak ellerinde küçük bir bavulla 741 numaralı odaya girdiler. Orada 20 dakika çalıştıktan sonra çıkıp gittiler. Sabahın 4'ünde sonradan 2 kiloya yakın plastik patlayıcıyı içerdiği saptanan bir bomba 741 numaralı odanın tavanının hemen altında patladı. Kovuşturmayı yürüten uzmanlar patlayıcının yatağın üstüne piramit gibi yığılı möblelerin üstüne yerleştirildiğini ve 741'in aynısı olan yukarıdaki odada bulunan yatağın tam altında patladığını saptayacaklardı. 841 numaralı oda tamamen tahrip olmuştu. Yatağın üstündeki şilteyle yorgan, çoğu yanmış bir kumaş ve tüy kümesine dönüşmüş, bir bölümü havalanarak odadaki başka her şeyin üstüne yerleşmişti. Bunlardan başka ortalıkta karyola çerçevesinden, gardıroptan ve raflardan kopan tahta parçacıkları, aynalarla lambalardan cam kırıkları ve çok sayıda kemik kıymıkları vardı. Ambulanslar olay yerine yetişti. Ancak koridor üstündeki 3 odanın panik içindeki müşterilerinden başka ilgilenecek kimse bulamadıklarından çok geçmeden gerisin geriye döndüler. Bağırıp çağıran müşteriler Rusça bilmiyorlar, ambulanstaki adamlarsa başka dil bilmiyorlardı. Yaralanan olmadığını saptadıktan sonra bağırıp çağıranları gece müdürüne bıraktılar. İtfaiye de geldi tabii ama etkilenen iki odadaki eşya patlamanın sıcağından kavrulmuş olmakla birlikte tutuşan hiçbir şey yoktu. Adli tıp ekibi için yapılacak iş çoktu. Bir kısmı insan vücuduna ait bütün kırık dökük parçaları sonradan analiz edilmek üzere torbalara doldurdular. Cinayet masası bir tuğ generalin emriyle dedektif Borodin tarafından temsil edilmişti. Dedektif odada insan elinden daha büyük bir şey olmadığını, yerde ise 120 santim çapında tehlikeli bir delik olduğunu ilk bakışta gördü. Ama banyoda işe yarar bir şey vardı. Kapının patlama sırasında kapalı olduğu, parçalanmış parçalarının da lavabonun içine savrulmuş olmasından belliydi. Molozların altında kavrulup kömürleşmiş bir bond çanta vardı. Bununla birlikte içindekiler fazla bir zarar görmemişti. Görünüşe bakılırsa çanta patlama sırasında her iki odanın en güvenli yerinde, iç duvarın dibinde tuvaletle bidenin arasında duruyordu. Parçalanan demirbaştan fışkıran sular çantayı ıslatmış ama içindekiler kurtulmuştu. Borodin kimse tarafından görülmediğinden emin olduğu bir sırada her iki belgeyi ceketinin altına kaydırdı. Belgeler Albay Grishin'e tam sabah kahvesini içeceği sırada yetiştirildi. 24 saat bir insanın keyfinde çok büyük değişiklikler yaratabilir. Albay belgelere derin bir hoşnutlukla baktı. Bunlardan biri Rusçaydı. Albay Kara Manifesto'yu hemen tanıdı. Öbür belge bir Amerikan pasaportuydu ve Jason Monk'un adını taşıyordu. Albay içeri girmek için bir tane, dışarı çıkmak için de bir tane diye düşündü. Ama bu kez dışarı çıkamayacaksın dostum. O gün başka iki şey daha oldu ve hiçbirisi de zerrece dikkati çekmedi. Pasaportundaki ad Brian Marks olan bir İngiliz ziyaretçi, o günkü tarifeli uçakla Londra'dan Sheremetyevo Havaalanı'na gelmiş, başka iki İngiliz de bir Volvo sedanla Finlandiya sınırından Rusya'ya girmişlerdi. Havaalanındaki görevlilerin gözünde gelen yolcu, onun gibi yüzlerce yolcunun sadece biriydi ve görünüşe bakılırsa Rusça da bilmiyordu. Başkaları gibi çeşitli kontrol noktalarından geçti, binadan çıkınca da bir taksi çevirerek Moskova'nın merkezine götürülmeyi istedi. Bir sokak köşesinde taksiyi savdıktan sonra izlenmediğine kanaat getirdi ve yoluna yaya devam ederek tek kişilik bir oda ayırttığı küçük ikinci sınıf otele vardı. Nakit bildirim formunda beraberinde önemsiz miktarda İngiliz sterlini getirdiği belirtilmişti. Rusya'dan çıkarken bunları deklare etmek ya da yerlerine resmi kambiyo makbuzları göstermek zorunda kalacaktı. Bildirim formunda ayrıca aynı koşullara tabi bazı seyahat çekleri belirtiliyordu. Ancak her baldırının arkasına selotape'le tutturulmuş $100 tomarlarından formda söz edilmiyordu. Soyadı gerçekten Marx değildi. Fakat Karl Marx'taki Marx'a benzerliği pasaportu düzenleyen adamın hoşuna gitmişti. Kendisine seçim hakkı verildiğinden asıl adı Brian'ı muhafaza etmişti. Aslında Sir Nigel Irwin'in Eylül ayında araştırma amacıyla yolladığı Rusça bilen özel kuvvetlerden ayrılma eski bir askerdi. İngiliz odasına yerleştikten sonra çeşitli işlerinin ve alışverişlerinin çaresine baktı. Bir batılı ajanstan küçük bir araba kiraladı ve kentin banliyölerinden birini, başkentin güneyindeki Vorontsovo beldesini incelemeye gitti. İki gün süreyle şüphe uyandırmamak için değişik zamanlarda bir binayı tetkike aldı. Gündüz saatlerinde ağır kamyonlar tarafından sürekli ziyaret edilen penceresiz bir ambardı bu. Geceleri binayı yaya olarak gözlüyor, önünden defalarca yürüyerek geçiyor, bu arada yarı yarıya boşalmış bir vodka şişesini elinden eksik etmiyordu. Başka bir yayanın karşı yönden ona doğru geldiği durumlarda herhangi bir sarhoşun yapacağı gibi yalpalıyor, böylece kimse tarafından umursanmıyordu. Gördükleri hoşuna gitmişti. Tel örgü çit bir engel oluşturmayacaktı. Kamyonların mal getirip götürürken durdukları boşluk geceleri kilitleniyordu. Ama ambarın arkasında asma kilitli küçük bir kapı vardı. Karanlık saatlerde ise bir tek bekçi ara sıra binanın dışında dolaşıyordu. Başka bir deyişle bina kolay bir hedefti. Adam her tarafı dökülen bir hurdadan hemen hemen yeni bir limuzine varıncaya kadar her şeyin satın alınabileceği ikinci el araba pazarından Moskova plakaları ve aralarında dayanıklı bir demir kesicisi de bulunan araç gereçler satın aldı. Kent merkezinde bir düzine kadar ucuz ama güvenilir swatch saat, bir sürü pil, elektrik teli kangalları ve bantlar satın aldı. Depoyu gündüz ya da gecenin herhangi bir saatinde şaşırmadan bulabileceğine ve belki 20 farklı yoldan kent merkezine dönebileceğine kanaat getirince, St. Petersburg'dan güneye doğru yola çıkan Volvo'yu beklemek üzere oteline döndü. Ciaran ve Mitch'le randevusu Tverskaya sokağındaki McDonald's hamburger kafeteryasındaydı. Özel kuvvetlerin öbür iki askeri güneye doğru yavaş ve olaysız bir yolculuk yapmışlardı. Volvo Güney Londra'daki bir garajdan olağan olmayan bir yük almıştı. Her iki ön tekerleği çıkarılmış, yerlerine iç borular içeren eski model lastikler takılmıştı. Ama bundan önce o iç borular yarılmış, içlerine parmak büyüklüğünde yüzlerce Semtex plastik patlayıcı topağı doldurulmuştu. Borular bundan sonra yamalanmış, tekrar lastiklerin içine kaldırılmış, sonunda da lastikler şişirilmişti. Bir civa fülminat fünye ile tutuşturulmadığı sürece güvenli olan macunumsu patlayıcı, tekerlekler döndükçe her iç borunun iç yüzünde zar gibi astar oluşturmuştu. Volvo böylece Stockholm'a postalandıktan sonra Helsinki üzerinden Moskova'ya kadar 1000 kilometre boyunca kazasız belasız yol almışlardı. Fünyeler bir Havana Prosu kutunun alt sırasında getirilmişti. Görünürde feribotta satın alınmış ama gerçekte Londra'da hazırlanmışlardı. Ciaran ve Mitch başka bir otelde kalıyorlardı. Brian onlara Volvo ile ikinci el araba pazarı yakınındaki bir alana kadar eşlik etmiş, turistlerin beraberlerinde getirdikleri iki yedek lastik, iki ön tekerleğin yerine takılmıştı. Kimse bir şey fark etmemişti. Moskova'nın araba hırsızlarının o yöredeki arabaları soymadıkları gün geçmiyordu. Lastikleri indirip iki iç tüpü çıkarmak, onları bir çantaya tıkmak, otele dönmek ve tüpleri astarlayan Semtex'i çıkarmak sadece fazladan birkaç dakika aldı. Ciaran'la Mitch otel odasında bombaların montajını yaparken Brian parçalanmış lastik tüplerle sokağa çıktı ve onları bir dizi çöp variline dağıtarak kaybetmeye girişti. 1,5 kilo plastik patlayıcı her biri bir sigara paketi büyüklüğünde 12 küçük parçaya bölündü. Bunlara bir fünye, bir pil ve bir saat eklendi. Teller de parçaları uygun yerlerinden birleştirmişti. Son olarak bombalar sağlam plastik şeritlerle birbirine bağlandı. Bir yandan çalışırlarken Mitch, o çiroz pisliğini kullanmak zorunda olmayışımıza şükrediyorum dedi. Bütün RDX plastik patlayıcı türevlerinin en çok rağbet göreni olan Semtex H bir Çek ürünüydü. Komünizm döneminde kokusuz olarak imal edilmesi teröristlerce tutulmasına yol açmıştı. Bununla birlikte komünizmin çöküşünden sonra yeni Çek Cumhurbaşkanı Václav Havel, Batı'nın isteğine uyarak formülü değiştirmiş ve malın taşınırken kolayca keşfedilmesi için özellikle pis bir koku eklemişti. Miç'in çiroz balığından söz etmesi, bu kokunun bayatlamış balık kokusuna benzemesinden kaynaklanıyordu. Patlayıcıların keşfedilmesini sağlayan gereçler 90'lı yılların ortalarında kokusuz türlerin bile saptanmasına olanak verecek derecede gelişmiş bulunuyordu. Ama ısınan lastiğin kendine özgü çok benzer bir kokusu olduğundan lastikler patlayıcıları nakletmede kullanılmıştı. Volvo gerçi böyle bir testten geçirilmemişti ama Sir Nigel aşırı derecede ihtiyattan yanaydı. Ciaran ve Mitch de onun bu özelliğini onaylıyordu. Fabrikaya baskın, Albay Grishy'nin kara manifestoyu ve Jason Monk'un pasaportunu ele geçirmesinden 6 gün sonra yapıldı. Yeni ön tekerlekler ve sahte Moskova plakalarıyla donanmış sadık Volvo Brian tarafından kullanılıyordu. Birisi onları durdurursa Rusça konuşacaktı. Arabayı hedeflerinden 3 sokak uzakta park ettiler ve yolun kalan kısmını yürüyerek geçtiler. Binanın arkasındaki tel örgü çit kesicilere karşı koyamadı. Üçü yere çömelmiş durumda aradaki 15 metrelik beton alanı açtılar ve bir mürekkep varili kümesinin düşürdüğü gölgelerin arasına karıştılar. Tek gece bekçisi 15 dakika sonra olağan turunu yapıyordu. Gölgeli bir köşeden gürültülü bir geğirme kulağına geldi, hızla döndü ve cep fenerini sesin kaynağına çevirdi. Bir sarhoş elinde bir vodka şişesini sıkı sıkı tutarak deponun duvarının dibine yığılıp kalmıştı. Ne var ki adamın her tarafı kapalı mekana nasıl girdiğini düşünmeye bekçi fırsat bulamadı. O sırada varil kümesine sırtını döndüğünden aralarından çıkan ve kurşun boru parçasını kafasına indiren siyah işçi tulumu adamı fark etmedi bile. Bekçiye kalırsa bir an havai fişekler görmüş, sonra karanlığa gömülmüştü. Brian adamın el ve ayak bilekleriyle ağzını kalın bantlarla hareketsizleştirirken Ciaran'la Mitch de kapıdaki asma kilidin hakkından geldiler. Kapı açılınca baygın bekçiyi içeri sürüklediler, onu duvarın dibine yatırdılar ve kapıyı kapadılar. Mağaraya benzeyen fabrikanın içinde tavanın kirişleri arasında bir dizi zayıf ampul yanıyor, içeriye loş bir ışık yayıyordu. Zeminin büyük bölümünü koca koca gazete kağıdı silindirleri ve mürekkep varilleri kaplamıştı. Fabrikanın ortasında ise oraya geliş nedenleri dikkati çekiyordu. 3 dev web offset matbaa makinesi. İkinci bekçinin binanın ön kapılarının yakınındaki bir yerde sıcak cam kulübesinin içinde rahatına baktığını, televizyon seyrettiğini ya da gazetesini okuduğunu biliyorlardı. Brian makinelerin arasında sessizce dolanarak onun icabına bakmaya gitti. Bunu yaptıktan sonra dönüp arkaya geçti ve çıkış yolunun başında nöbet tutmaya koyuldu. Ciaran'la Mitch karşılarındaki 3 makinenin yabancısı değillerdi. Birleşik Amerika'da üretilen ve Rusya'da yerleri doldurulamayacak Baker Perkins matbaa makineleriydi. Yenilerinin gelmesi Baltimore'dan St. Petersburg'a kadar uzanan bir deniz yolculuğu gerektirirdi. İskeletinin çarpıtılmaması koşuluyla bir Boeing 747 ile bile taşınamazdı. İki erkek kendilerine fabrikalarına Baker Perkins matbaa makineleri almayı tasarlayan iki Fin gazete yöneticisi süsü vererek Norwich'te, İngiltere yani, aynı makineleri kullanan bir şirketin fabrikasını gezmişlerdi. Bundan sonra da emekliye ayrılmış bir mühendis yüklü bir ücret karşılığında eğitimlerini tamamlamıştı. Hedefleri 4 tipti. Her matbaa makinesi dev kağıt silindir makaraları tarafından besleniyordu. Bu gazete kağıdı silindirlerinin kaideleri çok gelişmiş bir teknolojiyle üretilmişti. Makaranın biri tükendiğinde bir yenisinin ek yeri yapmadan yerini alması sağlanıyordu. Ciaran küçük bombalarını makara kaidelerinin bir daha çalışmamasını garantileyecek yerlere yerleştirmeye başladı. Mitch de mürekkep sağlama mekanizmasının çaresine baktı. Bunlar 4 renk basan makinelerdi. 4 farklı renkte mürekkebin gerekli miktarlarda tam zamanında makineye verilmesi bir mikser ünitesine bağlıydı. Bu da farklı renkleri içeren 4 büyük silindir tarafından besleniyordu. Teknolojinin bu iki parçasının canına okuyan sabotajcılar bu kez asıl makineleri ele aldılar. Matbaada topu topu 20 dakika geçirdiler. Derken Mitch saatine baktı ve Ciaran'a işaret verdi. Saat sabahın biriydi. Saatler ise 1:30 ayarlanmıştı. 5 dakika sonra hepsi dışarıdaydı. Uyanan ama hala kıpırdayamaz durumda olan bekçiyi de peşlerinden sürüklemişlerdi. Adamcağız dışarıda belki üşüyecekti ama etrafa saçılacak parçaların altında kalmaktan kurtulacaktı. Ön bölmede yerde yatan öndeki bekçi ise patlamalardan yara almayacak kadar uzaktaydı. Sabotajcılar saat 1:10 geçe arabalarıyla uzaklaşıyorlardı. Saat 1:30'da ise makineler, makara kaideleri ve mürekkep mekanizmaları beton zemine çökerken oluşan patlamaları ve çatırtıları duyamayacak kadar uzaktaydılar. Patlamalar aslında az sesli olduğundan Vorontsovo banliyosundaki evlerinde uyuyan insanlar uyanmadılar bile. Ancak dışarıda yatan bekçi hoplaya hoplaya binanın etrafını dönüp ön kapıya ulaştığı ve alarm düğmesine dirseğiyle bastığı zaman polis olay yerine geldi. Kendilerini kurtaran bekçiler telefonları çalışır bulunca ustabaşılarını evinden aradılar. Bu kişi saat 3:30'da gelip tahribata dehşet içinde baka kaldı. Bundan sonra Boris Kuznetsov'a telefon etti. Vatansever Güçler Birliği'nin propaganda şefi saat 5'te olay yerindeydi. Fabrika müdürünün sızlanmalar eşliğinde anlattıklarını dinledi. Saat 7'de de Albay Grishin'e telefon etti. Sabotaj haberi duyulmadan önce kiralık arabayla Volvo bir meydanlıkta terk edilmişti. Kiralık araba çok geçmeden orada bulunacak ve kiralandığı şirkete geri götürülecekti. Kilidi açık, anahtarları da kontağın üstünde olan Volvo o saatten önce mutlaka çalınırdı. Çalındı da. 3 eski asker havaalanındaki bakımsız kafede kahvaltı ettikten bir saat sonra o sabah Helsinki'ye ilk seferini yapan uçağa bindiler. Onlar Rusya'dan uzaklaşırken Albay Grishin harabeye dönmüş matbaayı korkunç bir hiddetle denetliyordu. Bir kovuşturma açılacaktı tabii. Sabotajcılarla işbirliği yapan biri varsa vay haline. Ancak profesyonel gözüyle suçluların işlerinde uzman olduklarını anlamıştı. Bu durumda bulunmaları çok kuşkuluydu. Kuznetsov çaresizlik içindeydi. Cumartesileri yayınlanan küçük boyutlu Pro Budis yani Uyanış gazetesi Igor Komarov'un sözlerini 2 yıldır Rusya'nın 4 bir yanındaki 5 milyon eve taşımıştı. VGB'ye ait ve onun tarafından yönetilecek bir gazete yayınlamak fikri Kuznetsov'undu. Aylık Rodina yani Anavatan dergisi de onun buluşuydu. Yüklü ödüllü kolay yarışmaların, seks itiraflarının ve ırk propagandası gibi konuların bir karışımı olan bu iki yayın, liderin sözlerini ülkenin her köşesine taşımış, seçmenler tarafından tutulmasına büyük katkıda bulunmuştu. Matbaanın ustabaşısına ne zaman tekrar basıma geçebilirsiniz diye sordu. Adam omuzlarını silkti. Yeni matbaa makineleri geldiği zaman, çünkü bunlar onarılamaz. Özetle 2 aydan önce hiçbir şey yapamayız. Kuznetsov şoktan bembeyaz kesildi. Lidere henüz bir şey söylememişti. Kusurun Grishin'de olduğunu düşünüyordu. Matbaanın daha iyi korunması gerekirdi. Ama kesin olan bir şey vardı. Bu cumartesi Pro Budis 2 hafta sonra da Rodina'nın özel sayısı yayınlanamayacaktı. Ve en az 8 haftada yayına ara vermek zorunda kalacaklardı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 6 hafta sonraydı. Müfettiş Borodin için de iyi bir sabah değildi. Oysa Petrovka'daki milislerin merkezinde cinayet masası bölümüne girerken bayağı keyifliydi. Bir hafta önceki cana yakınlığı meslektaşlarının da dikkatini çekmiş ama açıklamasız kalmıştı. Oysa bunun cevabı çok basitti. Metropoldeki izah edilememiş bomba olayından sonra Albay Anatoli Grishin'e götürdüğü 2 değerli belge aylığına ek olarak yabana atılmayacak bir ikramiye sağlamıştı ona. Oteldeki saldırıyı daha fazla kovuşturmanın hiçbir anlamı olmadığını çok iyi biliyordu. Onarım ve yenileme işleri başlamıştı bile. Sigortacılar ise mutlaka zararı sineye çekecek yabancılardı. Amerikalı müşteri ölmüştü. Esrar perdesi ise zerrece aralanmamıştı. Amerikalı ile ilgili olarak Grishin'in emriyle yürüttüğü araştırmaların adamın bu ani ölümüyle bir ilgisi olduğundan şüphelense bile bunu sorun edecek değildi. Igor Komarov'un 2 aydan kısa bir süre sonra Rusya Federasyonu'nun yeni cumhurbaşkanı olacağından kuşkusu yoktu. Ülkenin ikinci en güçlü adamı ise Albay Grishin olacak, muhalefet yıllarında ona iyi hizmet edenlere düşüncesi bile insanın başını döndüren ödüller verilecekti. Ofis Vatansever Güçler Birliği'nin matbaa makinelerinin gece tahrip edilmesi haberleriyle çalkalanıyordu. Borodin suçu Zguyanov'un komünistlerine ya da mafya çetelerinden birinin paralı haydutlarına yükledi. Ancak amacın ne olduğuna bir açıklama getiremedi. Bu konudaki varsayımlarını sıraladığı bir sırada telefonu çaldı. Bir ses "Borodin misiniz?" diye sordu. "Evet, dedektif Borodin konuşuyor. Ben Kuzmin." Müfettiş kafasını kurcaladıysa da Kuzmin'in kim olduğunu çıkaramadı. "Kimsiniz?" diye sordu. "Profesör Kuzmin, 2. Tıp Enstitüsü Morgu Patoloji Laboratuvarı'ndan. Metropol'deki bombalamadan sonra bulunan örnekleri bana yollayan siz miydiniz? Dosyada sizin adınız var." "Evet, bu olayı araştırmakla görevli memurum." "Öyleyse salağın tekisiniz."
"Anlamadım."
"O otel odasında bulunan ceset kalıntılarını gözden geçirdim. Benim de ilgisi olmayan tahta kıymıkları ve cam kırıklarıyla birlikte..."
Patolog belli ki çok öfkeliydi. Borodin, "Öyleyse sorun ne profesör? Adam ölüydü, öyle değil mi?" dedi.
Telefondaki ses hiddetten tizleşmeye başlıyordu. "Tabii ki ölüydü sersem. Ortalıkta dolaşacak gibi olsaydı parçaları herhalde laboratuvarında bulunmazdı."
"Öyleyse sorunun ne olduğunu anlayamadım. Yıllardır cinayet masasındayım ve inanın daha fazla ölü birini görmedim diyebilirim."
İkinci Tıp Enstitüsü'nden gelen ses sakinleşti. Hatta biraz budala, küçük bir çocukla beraber olan birinin tatlı sesiyle konuşmaya başladı. "Sorun şu dostum Borodin," dedi. "Ölü olan kim?"
"Amerikalı turist tabii. Laboratuvarınızda kemiklerini incelemediniz mi?"
"Evet, elimde kemikler var dedektif Borodin." Ses ona rehberlik edecek bir köpek olmadan tuvaletin yolunu bile bulamayacağını ima etmek ister gibi dedektif kelimesinin üstüne basa basa konuşmuştu. "Ama elimde aynı zamanda doku, kas, kıkırdak, deri, saç, tırnak, bağırsak, hatta 1-2 gram da kemik iliği bulunmasını beklerdim. Ama şimdi karşımda ne var? Kemikler, sadece kemikler."
"Hala anlayabilmiş değilim, kemiklerin de kusuru var."
Profesör en sonunda patladı. Öyle ki Borodin telefonu kulağından uzaklaştırmak zorunda kaldı. Kuzmin, "Kahrolası kemiklerin hiçbir kusuru yok," diye bağırdı. "Hatta çok güzel sayılırlar. Yaklaşık 20 yıldır çok güzel kemiklerdi. Çünkü sahiplerinin yaklaşık o kadar bir zamandır ölü olduklarını tahmin ediyorum. Kuş beyninize sokmaya çalıştığım gerçek şu. Birisi her nedense bir anatomi iskeletini, her tıp öğrencisinin odasının bir köşesinde bulundurduğu türden bir iskeleti, acaba niçin paramparça etmek zahmetine katlandı?"
Borodin'in ağzı bir balığınki gibi açılıp kapandı. "Yani Amerikalı o odada değil miymiş?" diye geveledi.
"Bomba patladığı zaman olmadığı kesin," dedi Doktor Kuzmin. "Bu adam da kimdi kuzum? Ya da görünüşe bakılırsa hayatta olduğuna göre kim diyelim?"
"Bilmiyorum. Bir Yankı öğretim üyesi deniyor."
"Aa evet, bir başka aydın. Yani benim gibi biri. Her neyse, ona espri anlayışını beğendiğimi söyleyebilirsiniz. Raporumu nereye yollamamı istersiniz?"
Borodin'in en son istediği şey raporun masasına gelmesiydi. Milis örgütünün yönetim kurulundaki bir tuğ generalin adını verdi.
Rapor aynı gün öğleden sonra tuğ generalin elindeydi. Haberi vermek için vakit kaybetmeden Albay Grishin'e telefon etti. Sonuçta ödüllendirilmediğini söylemeye gerek yok. Anatoly Grishin ortalık kararırken kendi özel muhbir ordusunu seferber etmişti. Jason Monk'un pasaportundaki resminden üretilen binlerce kopya siyah muhafızlara ve genç savaşçılara dağıtıldı. Bu kişilerin yüzlercesi aranılan adamı bulmak için sokaklara salındılar. Gösterilen çaba ve adamların sayısı, kayıp büro temizlikçisi Leonid Zaitsev'i bulmak için girişilen avdakinden daha büyüktü. Başka kopyalar Dolgoruki mafyasının klan şeflerine gönderilerek kaçağın yerine saplanıp bulunduğu yerde alıkonması emredildi. Kaçağı bulacak olana vaat edilen 100 milyar ruble insanın soluğunu kesecek bir ödüldü. Çekirge afetlerini hatıra getiren bu göz ve kulak bolluğu karşısında Amerikalının gizlenebileceği bir yer yoktu. En azından Grishin, Igor Komorov'a böyle diyordu. Muhbirler ağı Moskova'nın tüm deliklerine ve kovuklarına sızabilirdi. Adam eğer kendi elçiliğinde kilit altında değilse daha fazla zarara yol açmadan mutlaka bulunacaktı. Grishin hemen hemen haklıydı. Yalnız Rusların giremeyecekleri bir tek yer vardı. Çeçenlerin dışarıya sımsıkı kapalı dünyalarına. Jason Monk da bu dünyadaydı şimdi. Bir baharat dükkanının yukarısındaki güvenli bir dairede. Ve bu güvenli yerde bile Muhammed, Aslan ve Şerif'le bir Rus'un girişini bir kilometrelik uzaklıktan görebilen ve başka hiç kimsenin anlayamadığı bir dille duyurulabilen, gözle görülmez bir sokak insanları ağının korumasındaydı. Zaten Monk da görüşmesi gereken ikinci kişiyle bağlantı kurmuştu bile.
27. ayrımın sonu. Sayfa 304.